Ayrım 8. Kafamda bir tuhaflık. Orhan Pamuk. Sayfa 105. Süleyman. Abimin dediği gibi eceli gelen Alevi cami duvarına komünist afişi yapıştırırmış. Aslında Aleviler kimseye zararı olmayan, sessiz, çalışkan insanlardır ama Kültepe'deki bazı macera perestler komünist parasıyla aramıza fitne sokmak istiyorlar. Bu Marksist-Leninistlerin aklında ilk Vuralların Rize'den getirdiği bekar hemşerilerini komünistlik ve sendika davasına kazandırmak vardı. Tabii Rizeli bekar işçiler İstanbul'a onlar gibi akılsızlık etmeye değil, para kazanmaya geliyorlar. Sibirya ve Mançurya'daki çalışma kamplarında esir olmaya niyetleri yok. Böylece uyanık Rizeliler bu Alevi komünistlerini püskürttüler. Vurallarda Kültepe'li komünist Alevileri polise bildirdi. Kahvelere sivil polisler ve MİT elemanları gelip sigara tüttürmeye, bütün memurlar gibi yeni harman içiyorlardı ve televizyona bakmaya başladılar. İşin arkasında Alevi Kürtlerin Duttepe'de yıllar önce çevirdikleri eski arsalara Vuralların sahip çıkıp inşaat yapması var. Duttepe'deki o eski arsalar, Kültepe'de üzerine ev diktikleri arsalar onlarınmış, öyle mi? Tapun yoksa kardeşim muhtarın dediği olur, tamam mı? Muhtar Rizeli Rıza da bizden yana. Zaten sen haklı olsan için ferah olur. İçin ferah olsa gece yarısı bizim sokaklarımıza gelip komünist propaganda afişleri, cami duvarını da Allahsızlık ilanı asmazdın herhalde. Korkut. 12 yıl önce ben köyden babamın yanına geldiğimde Duttepe'nin yarısı, diğer tepelerin neredeyse tamamı boştu. O zaman yalnız bizler gibi evsiz barksızlar, İstanbul'da yatacak bir yeri bile olmayanlar değil, şehrin merkezinde iş güç sahibi olanlar da bizim gibi bu tepelerdeki arsaları yağmaladılar. Ana yoldaki ilaç ve ampul fabrikalarında, her gün yenisi açılan imalathanelerde ucuza çalışacak işçilere yatıp kalkacakları, evlerini yapacak bedava arsa gerektiği için devletin boş arsalarını her önüne gelenin sahiplenmesine kimse ses çıkarmadı. Böylece çevirdiğin arsanın senin olduğu haberi hemen yayıldı ve şehrin merkezinde memurluk, öğretmenlik yapan, hatta dükkan sahibi olan pek çok uyanık bizim tepelerde bir gün para eder diye gidip arsa çevirdi. Resmi kağıdın, tapun yoksa şahsi arsana nasıl sahip olacaksın? Ya devletin görmezlikten geldiği gecelerin birinde üstüne bir ev yapıp içine girip orada yaşayacaksın, ya da elinde silah başında bekleyeceksin. Ya da arsanı beklesin diye eli silahlı bazı adamlara para vereceksin. O da yetmez. Eli silahlı adamla dost olacak, yediğini içtiğini paylaşıp arkadaşlık edeceksin ki senin yerini canı gönülden korusun, bir gün tapu verilirken kimse memur bey aslında burası benimdir, şahitlerim var demesin. Bu işi en iyi Rizeli Hacı Hamit Vural büyüğümüz yaptı. Köyden getirdiği bekarları hem inşaatlarında, fırınlarında çalıştırıp onlara ekmek verdi. Aslında ekmekleri de onlar pişiriyordu. Hem de onları asker gibi kullanıp arsalarını, inşaatlarını korudu. Aslında Rize'nin köyünden gelmiş, rızaları şehirde hemen öyle asker gibi kullanmak kolay değildir. Köyden gelen arkadaşları eğitmek için derneğe ve 6 aylık karate ve tekvando salonuna hemen bedava üye yaptık ki Türklük tarifi nedir? Orta Asya neresidir? Bruce Lee kimdir? Lacivert kuşağın anlamı nedir öğrensinler? Fırında, inşaatlarda çalışıp helak olan bu çocuklar Beyoğlu pavyonlarında orospulara, solcu derneklerinde de Moskovacılara yem olmasın diye uygun aile filmlerini Mecidiyeköy'deki bizim derneğe getirip gösterdik. Davaya inanıp duvardaki Orta Asyalı esir Türklerin haritasına bakıp gözleri sulanan, kumaşı sağlam çocukları derneğe ben üye yazıyordum. Bu gayretlerimiz sonucu Mecidiyeköy'deki ülkücü yapılanmamız, milliyetçi ordumuz hem askeri olarak hem de entelektüel olarak büyüyüp güçlendi ve haliyle öteki tepelere de yayılmaya başladı. Komünistler bizim tepede hakimiyeti kaybettiklerini çok geç anladılar. İlk anlayan Mevlüt'ün arkadaşlık etmekten hoşlandığı o kurnaz Ferhat'ın babasıdır. Bu hırslı ve paragöz adam çevirdiği arsaları sahiplenebilmek için kendine burada hemen bir ev yaptı ve Karaköy'den ailecek buraya taşındılar. Sonra Bingöllü diğer Kürt Alevi yoldaşlarını köyden yanına çağırdı ki Kültepe'deki arsalarını tutabilsinler. Öldürülen Hüseyin Alkan bunların köyündendir ama kim öldü haberim yok. Sorun çıkaran bir komünist öldürülünce önce arkadaşları yürüyüş yapar, slogan atar, afişe çıkar ve cenazeden sonra sağa sola saldırıp biraz cam çerçeve indirirler. Kırıp dökme ihtiyaçlarını tahmin ettiği için bunlar cenazeleri aslında çok severler. Ama sonra sıranın kendilerine yaklaştığını anlayıp akıllarını başlarına toplar, ya sıvışır ya da komünistlikten istifa ederler. Böyle böyle özgürce düşüncelerini yayarsın. Ferhat, Şehidimiz Hüseyin abi çok iyi bir insandı. Onu köyden getirip Kültepe'ye, bizim yaptığımız evlerden birine babam yerleştirdi. Gece yarısı onu ensesinden vuran da tabii Vuralların beslediği adamlardan biridir. Üstelik polis soruşturma sonunda bizleri suçladı. Vuralların desteğindeki faşoların yakında Kültepe'ye saldıracaklarını, bizleri de tek tek temizleyeceklerini biliyorum da ne Mevlut'a gider Vuralların saflarına katılır diye ne de bizimkilere anlatabiliyorum. Solcu Alevi gençlerin yarısı Moskova taraftarı, diğer yarısı da Mao'cu olduğu ve bu görüşü ayrılıktan yüzünden birbirlerine tekme tokat yumruk sık sık giriştikleri için onlara Kültepe'yi kaybedeceklerini söylemenin bir faydası olmaz. Aslında ben inanmam gereken davaya da ne yazık ki inanmıyorum. İleride ticaret hayatına atılıp bir iş kurmak var aklımda. Bir de üniversiteyi kazanmayı çok istiyorum. Ama Alevilerin çoğu gibi solcuyum, laik biriyim ve bizleri öldüren ülkücülerden ve kontrgerillacılardan da hoşlanmıyorum hiç. Birimiz öldürülünce de sonunda kaybedeceğimizi bile bile ben de cenazelere gidiyorum. Slogan atıp yumruğumu sallıyorum. Babam bu tehlikelerin farkında olduğu için acaba evi satıp Kültepe'den gitsek mi diyor ama buraya herkesi o getirdiği için onu da yapamıyor. Korkut. Bizim evin duvarına bu kadar çok afiş yapıştırılmasından bunu yapanın örgüt değil, bizi tanıyan biri olduğunu anladım. 2 gün sonra Mustafa amca bize gelip Mevlut'un hiç evde durmadığını, hele geceleri kaybolduğunu, okula da doğru düz gitmediğini söyleyince iyice pirelendim. Mustafa amca birlikte serserilik mi yapıyorlar diye Süleyman'ın ağzını arıyordu. Ama ben Ferhat denen itin Mevlut'u kötü yola çekeceğini seziyordum. Süleyman'a Mevlut'u 2 akşam sonra kandırıp bize akşam yemeğine tavuk yemeye çağırmasını söyledim. Safiye teyze. Benim oğlanlar, özellikle Süleyman, Mevlut'la hem arkadaşlık etmek ister hem de onu eziyet etmeden duramaz. Mevlut'un babası ne doğru dürüst para biriktirip köydeki evini adam edebildi ne de Kültepe'deki tek odalık evi büyütebildi. Bazen Kültepe'ye bir gideyim, baba oğlun yıllardır bekar hayatı yaşadıkları o ahır gibi eve bir kadın eli değsin istiyorum ama içim parçalanır diye korkuyorum da. Babası inat edip ailesini köyde bırakınca yavrum Mevlut'um ilkokuldan bu yana bütün hayatını İstanbul'da öksüz gibi tek başına geçirdi. İstanbul'a ilk geldiği yıllarda ana özlemine kapılınca bana gelirdi. Onu kucağıma alır, sevip okşar, öper, aman ne akıllısın sen derdim. Korkut'la Süleyman kıskanırlardı ama aldırmazdım. Şimdi yüzünde yine aynı masum ifade. Alıp kucağıma öpeceğim. Biliyorum o da istiyor ama artık boyu katır gibi oldu. Yüzü sivilcelerle doldu. Korkut'la Süleyman'dan utanıyor. Derslerini de artık sokmuyorum çünkü halinden kafasında her şeyin birbirine karıştığını görüyorum. Eve gelir gelmez çekip mutfağa götürdüm. Korkut'la Süleyman görmeden yanağından öptüm. Maşallah sırık gibi olmuşsun ama utanma boyundan, dik dur bakayım dedim. Teyze, boyumdan değil yoğurtçu sırığından bu yaşta kambur oldum, zaten ben bırakacağım diyordu. Yemekte de tavuğu öyle bir yiyordu ki kalbim parçalandı. Korkut, komünistlerin iyi niyetli safları tatlı dille kendi yanlarına çekmek isteyeceklerini anlatırken Mevlut susuyordu. Bana bakın çakallar, ne diye korkutuyorsunuz zavallı öksüzü dedim Korkut'la Süleyman'a mutfakta. Anne, biz ondan şüpheleniyoruz, sen karışma dedi Korkut. Hadi oradan, bulmuşsunuz masumu. Nesinden şüphelenir insan Mevlutçuğumun? Bu kötü düşmanlarla hiç ilgisi yoktur onun. Mağcularla işbirliği yapmadığını bize kanıtlamak için Mevlut bizimle bu akşam yazı yazmaya çıkacak dedi Korkut masaya dönünce. Öyle mi Mevlut? Yine 3 kişiydiler. Yine birinin elinde kocaman bir kova vardı ama yapıştırıcıyla değil, siyah boyayla doluydu içi. Uygun bir noktaya geldiklerinde Korkut gözünü kestirdiği yere elindeki fırçayla bir slogan yazmaya başlıyordu. Mevlut ona elindeki kovayla boya tutarken bir yandan da duvara yazılan sloganın ne olduğunu tahmin etmeye çalışırdı. Tanrı Türk'ü korusun. Mevlut'un da en çok hoşuna giden ve hemen öğrendiği bir dilekti. Şehrin pek çok yerinde de görmüştü. Tarih derslerinde okuduklarını, alemdeki Türkler ailesinin bir üyesi olduğunu Mevlut'a hatırlattığı ve iyi niyetli bir temenni olduğu için hoşuna gidiyordu. Oysa bazı başka sloganların tehditkar bir havası vardı. Korkut, Duttepe komüniste mezar olacak diye yazarken Mevlut burada kastedilenin Ferhat ve arkadaşları olduğunu seziyor, bu ifadelerin kabadayılıktan öteye geçmeyeceğini umuyordu. Sözcülük yapan Süleyman'ın her sözünden makina abimde, yanlarında silah olduğunu da anladı Mevlut. Duvardaki yer büyükse Korkut komünist kelimesinden önce bazen Allahsız da yazıyordu. Çoğu zaman kelime ve harf sayısını iyi ayarlayamadığı için bazı harfleri küçük ve çarpık çurpuk yazıyor. Mevlüt da kafayı her şeyden çok bu düzensizliğe takıyordu. Arabasının vitrinine veya simit kutusuna sattığı malın adını çarpık çurpuk harflerle yazan satıcının hiçbir geleceği olmadığına inanırdı Mevlüt. Bir keresinde kendini tutamadı. Korkut'u bir K'yı çok büyük yazdığı için uyardı. "Al sen yaz da görelim." diyerek Korkut fırçayı Mevlüt'ün eline tutuşturdu. Mevlüt, gecenin içine doğru ilerledikçe sünnetçi ilanlarının, çöp döken eşek diyen duvarların ve 4 gün önce yapıştırdığı Mao'cu afişlerin üzerine "Tanrı Türk'ü korusun" diye yazdı. Karanlık ve yoğun bir ormanın içine girer gibi gece kondular, duvarlar, bahçeler, dükkanlar ve şüpheci köpekler arasına girdiler. Mevlüt her "Tanrı Türk'ü korusun" diye yazışında hem gecenin derinliğini hissediyor hem de yazının aslında sınırsız gecenin içine konmuş bir işaret, bir imza olduğunu ve bu imzanın bütün mahalleyi ve oraları değiştirdiğini hissediyordu. Yalnız Duttepe'de değil, Kültepe ve diğer tepelerde geceleri Ferhat ve Süleyman'la aylaklık ederken gözünden kaçan pek çok şeyi o gece fark etti. Mahalle çeşmelerinin her köşesi sloganlar ve afişlerle kaplıydı. Kahvelerin önünde sigara içerek bekleyen kişiler aslında tabancalı nöbetçilerdi. Aileler, insanlar geceleri sokaklardan kaçıyor ve sanki kendi iç alemlerine sığınıyorlardı. Eski masallar gibi saf ve sınırsız bu gecede Türk olmak, yoksul olmaktan çok daha iyi bir duyguydu. 11. Duttepe-Kültepe Savaşı. Biz tarafsızız. Nisan sonunda bir gece Kültepe'nin girişindeki yurt kahvehanesine yaklaşan bir taksiden içeride kağıt oynayıp televizyon seyredenlere makine tüfekle ateş açıldı. 500 metre ötede tepenin diğer yanındaki evlerinde Mevlüt'le babası seyrek yaşadıkları bir arkadaşlık havası içinde mercimek çorbası kaşıklıyorlardı. Göz göze bakıştılar ve makinalı tüfeğin kararlı gürültüsünün dinmesini beklediler. Mevlüt pencereye yaklaşınca "Çekil!" diye seslendi babası. Az sonra makinalı tüfeğin madeni sesi daha uzaktan işittiler ve çorbalarını içmeye devam ettiler. "Gördün mü?" dedi babası bilgiç bir edayla, sanki söylediği bir sözün kanıtıymış gibi. Kültepe ve Oktepe'deki solcuların ve Alevilerin gittiği iki kahve taranmıştı. Kültepe'de iki, Oktepe'de kahvede bir ölü ve 20'ye yakın yaralı vardı. Ertesi gün kendilerine silahlı öncü diyen Marksist takımlar ile ölenlerin Alevi akrabaları ayaklandılar. Mevlüt da Ferhat'la kalabalığın içindeydi. Arada bir slogan atıyor, en son sırada olmasa bile mahalle içindeki yürüyüşlere katılıyordu. Kalabalıktakiler gibi hevesle yumruklarını sıkamıyor, kelimeleri tam bilmediği marşları söyleyemiyordu ama öfkeliydi. Ne sivil polisler vardı etrafta ne de Hacı Hamit Vural'ın adamları. Bu yüzden yalnız Kültepe'nin değil, Duttepe'nin sokakları, bütün duvarları da 2 günde Marksist, Maoist sloganlarla kaplandı. İsyanın heyecanı ile şehirde hemen basılan yeni afişler, direnişe uygun yeni sloganlar da çıkmıştı. 3. gün mavi otobüslerden kara coplu ve bıyıklı bir polis ordusu indi. Çocukların "beni de çek" diye seslenerek tuhaf hareketler yaptığı fotoğrafçı gazeteci kalabalığı da gittikçe artıyordu. Cenaze Duttepe'ye geldikten sonra kalabalığın bir kısmı gençlerle öfkeliler beklendiği gibi yürüyüşe geçtiler. Mevlüt bu sefer onlara katılmadı. Cami meydanına bakan evin pencerelerinden Hasan amcası, Korkut, Süleyman, Vuralların genç adamlarıyla birlikte sigara içerek aşağıdaki kalabalığı seyrediyorlardı. Mevlüt onlardan çekinmiyor, cezalandırılmalarından, dışlanmalarından korkmuyordu. Ama onlar bakarken de yumruk sıkıp slogan atmayı tuhaf ve yapmacıklı buluyordu. Siyasetin aşırısında yapmacıklı bir şey vardı. Yürüyüşe geçen cenaze kalabalığı caminin karşısında polis tarafından engellenince itiş kakış oldu. Kalabalık içindeki bazı gençler ülkücü afişleri asılı bir dükkana taş atıp vitrinini indirdiler. Kısa sürede Hacı Hamit'in ailesinin yönettiği Fatih Emlak ve yanındaki küçük müteahhitlik bürosu tahrip edildi. Duttepe'ye hakim olan ülkücü gençlerin televizyon seyredip sigara içip vakit öldürdüğü bu mekanlarda masalardan, daktilo ve televizyondan başka kıymetli bir eşya yoktu. Ama saldırılar yüzünden ülkücü Marksist ya da sağ sol ya da Konyalı Bingöllü çatışması bütün mahallenin gözleri önünde şiddetle çıkmış oldu. 3 günden fazla ilk sert ve kanlı çatışmaları Mevlüt meraklılarla birlikte uzaktan seyretti. Miğferli polislerin coplarını çekip yeniçeriler gibi Allah Allah diyerek kalabalığa saldırışını gördü. Tank benzeri panzerlerin kalabalığa su fışkırtmasını da ıslanmadan izledi. Arada Şişli'deki, Feriköy'deki iyi ve düzenli müşterilerine yoğurt vermek için şehre gidiyor, akşamları da boza satmaya çıkıyordu. Bir akşam polisin Duttepe ile Kültepe arasında bir güvenlik duvarı oluşturduğunu gördü ama lise kimliğini gizledi. Kılığından kıyafetinden gariban bir satıcı olduğunu gören polis ona bir şey sormadı bile. Bir öfke ve dayanışma duygusuyla derslere girdi. 3 günde okulun havası aşırı siyasallaşmıştı. Solcu öğrenciler parmak kaldırıyor, dersi kabadayıca kesip siyasi nutuk atıyorlardı. Mevlüt bu özgürlük duygusundan hoşlanıyor ama kendisi sesini hiç çıkarmıyordu. İskelet, derslerde parmak kaldırıp Osmanlı fetihleri ve Atatürk inkılaplarını anlatmak yerine, dün bir arkadaşımız vuruldu diye söze başlayıp, kapitalizm ve Amerikan emperyalizmi aleyhine nutuk atan öğrencilerin susturulmasını, numaralarının alınmasını bütün öğretmenlere emretmişti ama onlar da başlarını belaya sokmak istemiyor, fazla karışmıyorlardı. En eli maşalı olan biyolojici İri Melahat bile sözünü kesip sömürü düzeninden şikayet eden ve kendisini kurbanın yavrularını anlatarak aslında sınıfsal gerçekleri saklamaya hizmet etmekle suçlayan öğrencilere alttan alıyordu. Mevlüt, Melahat öğretmenin hayatının çok zor olduğunu, kendisinin de 32 yıldır çalıştığını, aslında emekliliğini beklediğini anlatmasını kederlenerek dinlemiş, isyancıların onu rahat bırakmalarını dilemişti içinden. Arka sıraların yaşlı ve iri gövdeli öğrencilerinin bazıları siyasi buhranı kabadayılık etme fırsatı olarak görmüş, ukalalar, kibarlar, ön sıraların yağcı inekleri sindirilmiş, sağcı, milliyetçi öğrenciler sessizleşmiş, bazıları okula daha seyrek gelmeye başlamıştı. Bazen öğrencilerin mahallelerinden yeni bir çatışma, polis baskını ve işkence haberleri gelir, militanlar hemen sloganlar atarak "Kahrolsun faşizm, bağımsız Türkiye, özgür eğitim." Koridor koridor kat kat Atatürk Erkek Lisesi'ni baştan başa dolaşır, sonra da yoklama kağıdını sınıf başkanının elinden alıp sigarayla yakıp ya Duttepe'deki, Kültepe'deki kavgaya katılır ya da ceplerinde para ya da kapıda bir tanıdık varsa sinemaya giderlerdi. Ama bütün bu özgürlük ve isyan havası yalnızca bir hafta sürdü. Sevilmeyen bir hoca olan fizikçi Fehmi, 2 ay önce Mevlüt'ün da kederli ve öfkeli bakışları arasında Diyarbakırlı bir öğrenciyi Türkçesinin tuhaflığını taklit ederek aşağılamıştı. Öğrencilerden özür dilemesi talebiyle sınıfın basılmasından ve üniversitelerde olduğu gibi bazı öğrencilerin derslere boykot ilan etmesinden sonra iskeletle müdür okula polis çağırdı. Aşağı ve yukarı kapılarda bekleyen mavi üniformalı polisler ve yeni gelen sivil polisler tıpkı üniversitelerde olduğu gibi kapıda kimlik kontrolü yapmaya başladılar. Bir yangın ya da deprem sonrasındaki felaket günlerinin havasını hissediyordu Mevlüt ve bundan hoşlandığını kendinden saklayamıyordu. Sınıflardaki toplantılara gidiyor ama kavgalı, itiş kakışlı anlarda bir kenara bekliyor, boykot ilan edilince okula uğramayıp yoğurt satmaya çıkıyordu. Polisin okula girmesinden bir hafta sonra Aktaşların sokağında oturan bir lise 3 öğrencisi Mevlüt'ün yolunu kesip Korkut'un bu gece onu beklediğini söyledi. Mevlüt karanlıkta çeşitli sağ sol siyasi takımlarının gözcülerine ve polislere kimlik göstererek üzerine aratarak gittiği amcasının evinde 2 ay önce fırında tavuk yediği masada okuldaki yeni sivil öğrencilerden birinin etli kuru fasulye yediğini gördü. Tarık Dağı'dı. Safiye teyzenin ondan hoşlanmadığını ama Korkut'un ona güvendiğini, onu önemsediğini hemen anladı Mevlüt. Korkut, Mevlüt'a Ferhat'tan ve diğer komünistlerden uzak durmasını söyledi. Her zaman olduğu gibi sıcak denizlere inmek isteyen Ruslar, emperyalist emellerine engel olan Türkiye'yi zayıflatmak için Sünni Alevi, Türk-Kürt, zengin-fakir çatışması çıkarmak istiyorlar. Bunun için bir evi bile olmayan Kürt ve Alevi vatandaşlarımızı kışkırtıyorlardı. Bingöllü, Tuncelili Kürtlerin ve Alevilerin Kültepe'den ve bütün bu tepelerden uzaklaştırılması bu açıdan stratejik bir önemdeydi. Mustafa amcaya selam söyle dedi Korkut son taarruzdan önce haritaları inceleyen Atatürk havasıyla. Perşembe günü evden sakın çıkmayın. Ne yazık ki kurunun yanında yaş dayanacak. Melut'un soran bakışlarını gören Süleyman, operasyon olacak dedi. Olayların iç yüzünü daha gerçekleşmeden bilmenin gururuyla. O gece Mevlüt silah sesleri arasında zor uyudu. Ertesi gün dedikodunun yayıldığını, ortaokulların hatta Muhini'nin bile perşembe günü berbat şeyler olacağını bildiğini anladı. Önceki akşam Kültepe'de ve Alevilerin kalabalık olduğu tepelerdeki kahvelere yeniden saldırı olmuş, 2 kişi vurulup ölmüştü. Kahvelerin dükkanların çoğu kepenkleri indirmiş, bazısı hiç açılmamıştı. harekat sırasında basılacak Alevi evlerinin üzerine gece X işareti konacağı söylentisini de işitti Mevlüt. Bir yandan uzaklaşmak, sinemaya gitmek, yalnız kalıp 31 çekmek istiyor, bir yandan da olaylara tanık olmak istiyordu. Çarşamba günü sol örgütler sloganlarla cenazeleri kaldırırken kalabalık Vuralların ekmek fırınına saldırdı. Polis hiç karışmadığı için fırının Rizeli işçileri odunlar ve fırıncı kürekleriyle kendilerini biraz savunup mis gibi kokan taze ekmekleri bırakıp arka kapıdan kaçtılar. Mevlüt, akşam Alevilerin camilere saldırdığı, Mecidiyeköy ülke ocaklarının bombalandığı, camilerde içki içildiği gibi söylentileri de işitti ama abartılı bulup inanmadı. ''Çıkıp gidelim bu akşam biz, şehirde bozamızı satalım.'' dedi babası. ''Bir garip bozacıyla oğluna zaten kimse ilişmez. Biz tarafsızız.'' Sırıkları, güğümleri aldılar. Evden çıktılar. Ama mahalle polis tarafından sarılmıştı. Kimseyi bırakmıyorlardı. Uzakta mavi ışıkları yanan polis arabaları, ambulanslar ve itfaiye araçları görünce Mevlüt'ün yüreği hızlandı. Mahalledeki herkes gibi kendini önemli hissedip gururlanıyordu da. 5 yıl önce mahallede kıyamet kopsa ne gazeteci gelirdi, ne polis, ne de itfaiye. Eve döndüklerinde siyah beyaz televizyona boş yere baktılar. Elbette kendileriyle ilgili bir haber yoktu. Parayı kıyıp en sonunda alabildikleri televizyonda İstanbul'un fethi üzerine bir açık oturum vardı. Babası olay çıkarıp fukara satıcının ekmeğini elinden alan anarşistlere her seferinde yaptığı gibi sağ sol ayırmadan küfretti. Gece yarısı sokaklarda koşuşanların çığlıkları, sloganlarıyla baba oğul uyandılar. Koşanların kimler olduğunu bilmiyorlardı. Babası kapının sürgüsünü kontrol etti, arkasına Mevlüt'ün akşamları üzerinde ders çalıştığı topal masayı itti. Kültepe'nin öteki yamacındaki bir yangının alevlerini gördüler. Alevlerin ışığı alçak ve karanlık bulutlara vurunca gökte tuhaf bir aydınlık oluşmuştu. Buradan sokaklara yansıyan ışık, rüzgarla kıpırdayan alevler gibi arada bir titriyor, aynı anda gölgelerle birlikte sanki dünyada titriyordu. Silah sesleri duydular. Bu ikinci yangın daha fark etti Mevlüt. ''Sokulma pencereye öyle.'' dedi babası. ''Temizlenecek evlerin üzerine işaret konuyormuş baba. Bakalım mı?'' dedi Mevlüt. ''Biz Alevi değiliz ki.'' ''Yanlışlıkla koymuş olabilirler.'' dedi Mevlüt. Ferhat ve diğer solcularla mahallede fazla gözüktüğünü düşünerek. Ama bu endişesini babasından sakladı. Sokağın sakinleştiği, çığlıkların azaldığı bir ara kapıyı açıp üzerine baktılar. Bir işaret yoktu. Mevlüt evin duvarına da bakıp emin olmak istedi. ''Gir içeri!'' diye bağırdı babası. Birlikte yıllar geçirdikleri beyaz gecekondu, gecenin ortasında turuncu renkli bir hayalet ev gibi gözüküyordu. Baba oğul kapıyı çektiler ve sabaha doğru silah sesleri kesilene kadar uyumadılar. Korkut. Alevilerin camiye bomba koyduğuna ben de açıkçası inanmadım ama yalan hemen yayılıyor. Ama Duttepe'nin sabırlı, sessiz ve dindar kalabalığı cami duvarlarına ta en ücra mahallelere asılmış komünist afişlerini kendi gözleriyle gördükleri için öfkeleri güçlüydü. Sen hem Karaköy'de oturacaksın, hatta İstanbul'da bile değil, Sivas'ta, Bingöl'de oturacaksın. Hem de Duttepe'de yaşayanların arazilerine sahip çıkacaksın. Dün akşam kim evinin asıl sahibi, kim evinde gerçekten yaşıyor belli oldu. Dinine küfür edilmiş genç, milliyetçiyi durdurmak zordur. Pek çok ev tahrip oldu. Yukarı mahallede bir ev yangınını zaten olayları büyütmek için geldikleri çıkardılar ki gazeteler milliyetçiler Alevileri kesiyor diye yazsın ve polderli solcu polisler müdahale etsin. Türk polisi de tıpkı öğretmenlere yaptıkları gibi ikiye bölündüler. Bunlar kendi evlerini, hatta geçenlerde hapishanede olduğu gibi kendilerini bile yakarlar ki devletimizi suçlamak için bahane çıksın. 8. ayrımın sonu, sayfa 115.